Ayrım 36, Duvar, Ahmet Şık, sayfa 295. İktidarı desteğini her fırsatta göstermeye çalışan Peker, 15 Temmuz kalkışmasının yıl dönümünde 2017'de Beykoz'da bir miting düzenledi. Yaptığı konuşmada sözü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşüne getiren Peker, bazı aşırı solcuların CHP'li Enis Berberoğlu'nun tutulduğu Maltepe cezaevini basmaya planladığını öne sürerek, onların düşündüğü gibi cezaevleri de bir gün basılacak. Ancak vallahi onların hayal ettiği gibi değil, dışarıda yakaladıklarımızın hepsini ağaçlara, bayrak direklerine astıktan sonra o cezaevlerine de gireceğiz. Onları cezaevlerinde de asacağız. Boyunlarından asacağız bayrak direklerine diyecekti. Bu konuşması nedeniyle Peker hakkında suç işlemeye alenen tahrik etmek suçlamasıyla dava açılsa da üzerine atılı eylemin suç oluşturmadığı gerekçesiyle yine beraat etti. Mahkeme beraat ile ilgili gerekçeli kararında terör örgütlerine karşı devlet ve milletin yanında olmanın her Türk vatandaşının borcu ve görevi olduğu açıklaması yapacaktı. 24 Haziran 2018'deki milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 1 Kasım 2015 gecesi yaptığı gibi Twitter'dan kendisine gönderilen AKP ve Erdoğan'ın tercih edildiği oy pusulalarının fotoğraflarını paylaşan Peker, yapılanın suç olduğu tartışmaları için de para cezalarını ben öderim, rahat olun kardeşlerim diyecekti. Her seçim öncesinde iktidara destek açıklaması yaparak muhalifleri tehdit eden Peker, 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde ise aynı rolle sahneye çıktı. 4 Şubat'ta Cumhur İttifakı'na oy verme çağrısı yaptığı bir konuşmada Peker, iktidar yanlılarına silahlanma ve hazırlıklı olma çağrısında bulunacaktı. Ataşehir'de bir lokantanın açılışında yaptığı konuşmada Peker, seçim sonuçlarına göre insanların sokağa döküleceğini ileri sürerek, bunun amacı terör örgütü mensuplarının da o partililerin içine karışıp ülkeyi yakmaları ve yıkmalarıdır. Silah iyi insanların elinde olduğu zaman bir sigortadır, güvencedir. Bu sebeple imkanı olanlar mutlaka ruhsatlı silahlar alsınlar, mutlaka av tüfekleri alsınlar, mutlaka hazırlıklı olsunlar. Biz kötüye hazırlıklı olalım da iyi gelirse başımızın üstünde dedi. Söyledikleri nedeniyle ortaya çıkan tartışmalar üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama daha yapan Peker, suç olan hiçbir şeyi söylemem, kudurun ulan kudurun karşılığını verdi. Peker hakkında bu konuşması nedeniyle açılan soruşturmada da silahlanma çağrısının ruhsatlı silah vurgusu şeklinde yapılması ve bunun tüm vatandaşlar için yasal bir hak olması gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. AKP'nin kaybetmesi üzerine yenilenen İstanbul seçimlerine giden süreçte de kendine ait internet sitesinde yayımlanan yazısında Peker, "Devletimiz sokağa çıkın dese sokağa çıkarız. Sabır edin evinizde oturun derse de evimizde otururuz dedi. 2021 yılında yayımladığı video kayıtlarıyla AKP'ye muhalefet ettiğini ilan eden Peker, tüm bu tehditleriyle ilgili kişisel Twitter hesabından paylaştığı iletide, kanla ilgili söylemiş olduğum olayların hepsi söylendiği dönemde hükümetin lehinedir. Çünkü o zaman korku iklimi oluşturmak lazımdı açıklamasını yapacaktı. Tehdit açıklamaları AKP ve Erdoğan destekçiliğinin yanı sıra Peker yardımseverlik faaliyetleriyle de iktidar kontrolündeki medyanın ilgi odağıydı. Kendisine 25 Mayıs 2017'de Milliyet Şehrin En İyileri ödüllerinde En Hayırsever İş Adamı ödülü bile verilecekti. Bu ödül eski genel yayın yönetmeni Abdi İpekçi 1 Şubat 1979'da ülkücü Mehmet Ali Ağaca tarafından öldürülen Milliyet Gazetesi'ne yönelik kamuoyunda tepkilere yol açtı. Bunun üzerine Milliyet Gazetesi'nden markamız onay ve iznimiz olmaksızın kullanılmıştır açıklaması yapıldı. Demirören grubunun sahipliğindeki Milliyet yönetimi ödül organizasyonunu yapan Şehrin En İyileri adıyla dağıttığı ekide kapattığını duyurdu. Peker'in yardım faaliyetlerinden biri de Suriye'deki cihatçı gruplarıydı. 20 Kasım 2015'te Bayırbucak Türkmenlerine içinde battaniye, askeri kıyafet ve bot olduğu açıklanan 4 tır yardım gönderdiğini Twitter hesabından duyurdu. Peker 2018 ve 2019'da Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Özgür Suriye Ordusu, yani ÖSO mensuplarına da önce çelik yelek sonra da bir grup 4x4 arazi aracı yolladı. Instagram hesabından söz konusu teçhizatları sergilediği bir fotoğraf paylaşımında Peker, ÖSO'ya insansız hava araçları, kışlık kamuflaj, dürbün gibi askeri teçhizat malzemeleri gönderdiğini duyurdu. Peker ifşa videolarında ise kendisinin Suriye'ye gönderdiği tırların yanına MİT ve SADAT tarafından eklenen başka tırlarla Nusra cephesine de silah gönderildiğini iddia etti. SADAT ise iddiaları reddedecekti. Sedat Peker, "Seni bugüne kadar öldürmemiş olmam bile benim suç örgütü lideri olmadığımın en büyük kanıtıdır." diyerek gazeteci yazar Fatih Altay'ı tehdit etmek suçundan açılan davada İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıp 2019'da beraat etti. Sedat Peker'in adli sicil kaydı sorgulamasında yukarıda kimlik bilgileri bulunan şahsın adli sicil kaydı yoktur sonucu çıktı. Peker'in adli arşiv kaydında ise sadece kelebek operasyonundaki mahkumiyet kararı yer alacaktı. Saray rejiminin kullanışlı aparatı olarak el üstünde tutulan Peker'in 2020 başında apar topar yurt dışına Karadağ'a gittiği anlaşıldı. Peker'in adeta kaçışı andıran gidişi MHP'nin gayretleriyle adrese teslim bir afla 16 yıldır bulunduğu hapishaneden 16 Nisan 2020'de tahliye edilen Alaaddin Çakıcı ile aralarındaki gerilim iddiaları dile getirilen bir döneme denk gelmişti. Çakıcı'nın henüz cezaevindeyken Peker'e yönelik "ona etek giydireceğim" sözü sosyal medyada yayılmıştı. Bir süre sonra yine organize suç örgütü kurmak suçlamasıyla cezaevinde olan Alaaddin Çakıcı'nın af kapsamında tahliye edilmesi üzerine Peker, Çakıcı'yı hedef alan bir video yayımladı. Peker videoda "ancak küçük Sedat'a prezervatif giydirebilir" yanıtını verdi. Gazeteci Saygı Öztürk cezaevinde oldukları dönemde kendisine yakın bazı isimlerin öldürülmesinden Sedat Peker'i sorumlu tutan Çakıcı ile Peker'in aralarının açıldığını, daha sonra bir kişinin araya girmesiyle barıştıklarını yazmıştı. Öztürk'ün anlattığına göre karşılıklı tehdit içerikli açıklamaların ardından bir arabulucunun girişimiyle iki isim Mayıs 2020'de telefon konuşması yaptı. Bu konuşmanın ardından Peker ve Çakıcı'nın barıştığı iddia edildi. 4 Şubat 2020'de kişisel Instagram hesabından yaptığı açıklamada Peker, polis tarafından arandığı ve bu nedenle yurt dışına kaçtığı iddialarını yalanladı. Balkanlarda olduğunu doğrulayan Peker, üniversite mezuniyetini tamamlamak ve ticari faaliyetlerde bulunmak için orada olduğunu öne sürdü. MHP'nin gayretleriyle hapisten çıkarılan ve Peker'le aralarında sulh ilan edildiği öne sürülen Çakıcı'nın bir fotoğrafı yeni bir dönemin açılışını simgeliyordu. Fotoğraf tartışmalı bir davayla FETÖ'cülük suçlamasıyla tutuklanan Azeri iş insanı Mübariz Mansimov'dan el konulan Bodrum Yalıkavak Marina'da çekilmişti. Alaaddin Çakıcı'ya yakın isimlerden Üzeyir Çakmaktaş'ın Twitter hesabından yayınladığı fotoğrafta organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş olan Çakıcı, yanında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski MHP milletvekili ve emekli Kor General Engin Alan, emekli Albay Korkut Eken ile birlikte görülüyordu. Hakkındaki soruşturmayı öğrendikten sonra Balkanlara gittiği ortaya çıkan Sedat Peker, YouTube üzerinden başlayıp daha sonra Twitter hesabından devam ettireceği ifşa videolarının ilkini 8 Mayıs 2020'de yayınladı. Dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kendisini yok etmeye çalıştığını öne süren Peker, "bir gün bana bir telefon yollandı. Bu telefonun kamerasında çekim yapılmış, kamera çekiminin içerisinde bir dosya ve bu dosya bana karşı hazırlanan örgütlü bir suç dosyası. Ben bunu alınca dedim ki UYAP'a kaydedilmemiş. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü var. Fethullahçıların yapmış olduğu hiçbir şeyi yapmayacağız diye. Ancak UYAP'a işlenmemiş bu şekilde dosya hazırlamanın ne anlamı olabilir ki?" diyordu. Peker videonun devamında ise yurt dışına çıkarken Cumhurbaşkanı'nın uçağı gelecek denilerek uçağının bekletildiğini söyledi. Yurt dışına çıktıktan sonra gelen telefonda ise kendisine "Berat Bey, sakın yurt dışına çıkmasına izin vermeyin, gözaltına alın" denildiğini öne sürerek "artık kafamın içinde bütün her şey netleşti. Kesinlikle Berat Bey beni yok etmek istiyor dedi. Ertesi gün bir video daha yayınlayan Peker, FETÖ'cülerin dolduruşuna geldiğini belirterek Berat Albayrak hakkında yaptığı açıklamaları geri aldığını söyledikten sonra bir yıl sürecek bir sessizlik dönemine girdi. Bu açıklamalardan yaklaşık bir yıl sonra 9 Nisan 2021'de haberler yine Sedat Peker'le ilgiliydi. Sedat Peker ve yönettiği iddia edilen suç örgütünün çökertilmesi amacıyla birçok ilde eş zamanlı operasyon yapıldığı söyleniyordu. Operasyonlarda 100'den fazla adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Birçok şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda yapılan aramalarda çok sayıda silah, mermi ve çelik yelek ele geçirildi. Peker ve grubuna yönelik operasyon birkaç yıl önce başlatılan İstanbul merkezli bir soruşturma ile ilgiliydi. İddiaya göre Peker alacak verecek gerekçesiyle bir iş insanından 1 milyon lira para almıştı. Soruşturma devam ederken paranın geri verildiği ancak bu kişiye yönelik tehditlerin sürdüğü iddia ediliyordu. Bir diğer iddiada daha sonra davaya da dönüşecek olan Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş ile ilgili soruşturmaydı. Soruşturma Afyonkarahisar'daki bir et entegre tesisinin tehditle Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'a fahiş fiyatta satılmaya çalışıldığı iddiasıyla yürütülüyordu. Konuyla ilgili açılan davanın 2020 Temmuz ayında düzenlenen ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, gasp, rüşvet, yaralama, tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlamaların yer aldığı iddianamesinde 18 sanık yer alıyordu. 6 Temmuz 2020'de gözaltına alınan 18 şüpheliden 9'u tutuklanmış, dava sürecinde tutuklu sanıklar tahliye edilmişti. Sanıkların bağlantılı oldukları iddia edildiği Sedat Peker'in dosyası ise ayrılmıştı. Gizli kararı alınarak yürütülen soruşturma kapsamında Peker'in Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklarla bağlantısına yönelik toplanan deliller ışığında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrı bir iddianame hazırlandı. Tutuklamaya yönelik yakalama kararı ve birleştirme talebiyle Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede Sedat Peker'in suç örgütü kurma ve yönetme, var olan veya varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak yağmaya teşebbüsten yargılanması isteniyordu. Peker ise 23 Mayıs 2021'de yayınladığı 7. videosunda iddiaları reddetmişti. Peker'in avukat olan eşi Özge Peker, çocuklarının bulunduğu sırada evine yapılan baskınla ilgili yaptığı açıklamada, uzun namlulu silahlarla evlerini basan özel harekat polislerinin çocuklarına da silah doğrulttuğunu söyledi. Kendi açıklamalarına göre Sedat Peker ve iktidar arasındaki köprülerin atılmasına da bu yaşananlar neden olmuştu. Ülke değiştirerek Balkanlardan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye ile yaşadığı politik gerilimlerinden ötürü iade edilmeyeceğini düşündüğü Dubai'ye geçen Peker, ailesini de yanına getirdikten sonra 2 Mayıs 2021 tarihinden başlayarak YouTube'da çeşitli ifşaların yer aldığı video yayınlarını başlattı. Peker video yayınlarında operasyonda ailesine saygısızlık yapıldığını ve kendisine dönüş sözü verildiği halde tutulmadığını öne sürüyordu. Peker'in her ifşası iktidarın aparatı haline dönüşerek bağımsızlık ve tarafsızlığını yitirmiş yargı eliyle hukuk normlarından uzaklaşan, siyasi iktidarın mafya gruplarıyla olan ilişkileri üzerinden kurumsal yapıları çözülerek yozlaşan devletin mafyalaşmasına işaret ediyordu. Yayınladığı videolarda iktidar mahfillerine hedef alan birçok isim hakkında farklı iddialar dile getiren Peker, özellikle devlet içi karanlık odaklarla kendisinin girdiği yasa dışı ilişki ve faaliyetlere dair herhangi bir bilgi paylaşmaktan kaçındı. Gazeteci Alişer Denek, Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur'a yönelttiği sorulara aldığı yanıtları Twitter hesabından paylaşmıştı. 19 Haziran 2021'deki paylaşımlarında Delek, Peker'in yurt dışına çıkma sebebi için Olur'un Türkiye'den çıkma sebebi yaptırılmak istenen bir takım şeyler. Onları yapmamak için Türkiye'den çıktı. Zamanı gelince onlar da herkes tarafından bilinir dediğini belirtti. Susurluk döneminden tüm kamuoyunun aşina olduğu siyaset, mafya, devlet ilişkileri, yaygın adıyla derin devlet denilen oluşumun önemli sacayakları. Bu haliyle yeraltı dünyası da hiçbir zaman devletten ya da onun bazı kanatlarından bağımsız olmadı. Devlet tarafından korunmanın yarattığı avantajlı durumun karşılığı olarak siyasi iktidarın da kullana geldiği birer aparata dönüşen, mafyada esas olan süreklilik olduğu için bu mesele edilmez. Birbirlerine rakip olanların ya da zaman zaman karşı karşıya gelenlerin de aynı güç tarafından kullanıldığı bu derin ilişkiler ağında kimi zaman el üstünde tutulanların gün geldiğinde tasfiye edilmesi de gelenekten. Geçmişin kirinden de kopacağı sözünü veren AKP iktidarında idari, hukuki ve finansal sistemden kopulup tek adam iktidarına dayalı despotik, totaliter bir rejim ortaya çıktı. Ancak siyasal iktidarın kendini konumlandırdığı yer ve izlediği yöntemler açısından geçmişin karanlık, kanlı ve kirli ilişkiler hiyerarşisinde herhangi bir değişim olmadığı ortada. İktidar ve bileşenleri farklılaşsa dahi siyaset, mafya, derin devlet üçgenindeki yeri bir süreklilik halinin kanıtı olan ağır ve siyasal iktidar bu haliyle derin devlette devamlılık esastır sözünün de sağlaması adeta. Siyaset, bürokrasi, sermaye ve destekçisi toplumsal tabanı da içine alarak çok sayıda bileşeniyle suç örgütüne dönüşen iktidarın gücünde erime yaşadığı bir dönemde yeniden biçimlenerek gücünü, etkinliğini yeniden kazanmaya çalışması bazı çatışmaları da beraberinde getiriyor haliyle. Susurluk skandalının ardından Mehmet Ağar'da temsiliyet bulan kadroların bazıları tasfiye edilmiş, kalanları etkisizleştirilmişti. Doğan boşluğun Gülen cemaati kadrolarınca doldurulduğuna zaman içinde tanık olduk. Siyasi gücünü aldığı AKP ve Erdoğan'la girdikleri savaş sonunda Gülenciler de tasfiye edilince yeniden ortaya çıkan boşluğa bir kez daha eskilerin ikame edildiğini Çakıcı'nın Yalıkavak Marina'daki fotoğrafı anlatıyordu. Bu aynı zamanda devletin yüzeyi olan bürokraside ve derini oluşturan çeteci kanatta bir değişim ve dönüşüm süreci anlamına da geliyordu. Yani geçmişi ve bugünü de dinamikleri değiştirilemeyen Türkiye için tarih yine tekerrür ediyor. Bir takım dosyalar, kirli ilişkiler yine ortalığa dökülecek gibi görünüyor. Anlaşılan yargı ya da medyanın işini doğru yapmasından ya da hukukla güçlü bağları olan bir demokrasi inşa etmek amacıyla değil de kirli ilişkiler içindeki devlet içi aktörlerin tasfiye edilmelerinden doğan menfaat çatışmaları nedeniyle bir şeyler öğreneceğiz. 2016 darbe kalkışmasının ardından yeniden sahneye sürülen eskiler arasında ne yaşandı ve yaşanıyor şimdilik bilmiyoruz. Ama Peker'in bu dönem için tasfiye edilenler arasında olduğu anlaşılıyor. Peker'de kendini gösteren yeraltı dünyasının pragmatizmi ve siyasal esneme kabiliyetinin bir gelecek vizyonu barındırdığı ortada. Tüm bu hengame içinde tek başına bir görüntü veren Peker gerçekten yalnız mı? Ya da çatışmaya girdiklerinin planları tutmazsa yeni gelenler nezdinde kendine bir yer açmaya mı çalışıyor anlayacağız. Siyasal iktidara ve Erdoğan'a olan desteği ve sevgisini her fırsatta sergileyen, hasımlaştırılanları tehdit etmekten geri durmayan Peker, birkaç yıl öncesine kadar ne idiyse şimdi de öyle. 2016 darbe kalkışmasının ardından iktidarın sokaktaki paramiliter gücünün bir parçası olduğunu tehditlerle ilan eden de aynı Peker'di. Törenle saygın iş insanı ödülünü alandı. Her ne oluyorsa Peker'in bir anda kanunları ihlal ettiğinin tespit edilmesi nedeniyle değil, çıkarlar çatıştığı için oluyor. Belli bir taktik ve stratejiyle hareket eden ve oyuna sürekli yeni kozlar süren Peker, yayınladığı videolarıyla başlayan değil, biten bir hikayeyi anlatıyor şimdilik. Ancak biten hikayenin aslında ne olduğunu taraflardan birisi anlatana ya da ortaya saçılması muhtemel bir MIT raporunda okuyana kadar kimse bilemeyecek. Ardında devlet desteği olmadan ne yapabilir? Söylediklerinin ne kadarını gerçekleştirebilir hep birlikte göreceğiz. Ancak başarsa da başaramasa da kendi kaybederken kaybettirenlere de kaybettirmek isteyen bir Peker var karşımızda. Bu tür çatışmalarda kazananın da çok şey kaybedeceğini bilen Peker'in kendi ifadesiyle söylersek, ödeşmek adettendir.
36. ayrımın sonu. Sayfa 303.